Birçok insan için ruhsal alemin varlığı gizemlerle doludur.
Tanrı şeytanı neden yarattı?
Göremediğimiz fakat bir şekilde iletişim içinde olduğumuz bu alemle ilgili merak edilen birçok konu var.
Tanrı günümüzde de mucizeler yapıyor mu?
Tanrı, cennet, cehennem, melekler, şeytan, kıyamet ve daha fazlası.
Yaratılış, varoluşla ilgili birçok soru var.
Bunun gibi ruhsal alemle ilgili gerçekleri adım adım keşfedebileceğiniz Ruhsal Sırlar programı başlıyor.
Ruhsal sorunlarla boğuşanların bir çıkış yolu var. Çıkış yolu var.
Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Ruhsal Sırlar programına hoş geldiniz. Ruhsal dünya biliyorsunuz ki gizemlerle dolu ve bu gizemler hakkında hemen hemen herkesin bir fikri, bir teorisi var. Ancak bu konularda sağlıklı bir temele sahip olabilmek istiyorsak, bütün bu fikir ve teorileri bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Ve bunun için Tanrı'nın kendi sözünden daha iyi bir kaynak olamaz. Ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Pastör Volkan Er ile birlikte bu sırları kutsal yazılar ışığında ele almaya çalışıyoruz. Değerli dinleyicilerimize hoş geldiniz demekle beraber değerli konuğuma dönmek istiyorum. Volkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba, nasılsınız?
Sağ olun, sağ olun, teşekkürler, sizler?
Çok teşekkür ederiz, sağ olun, bizler de iyiyiz. Bu programımızda Tanrı'nın otoritesi üzerinde konuşuyor olacağız. Tanrı'nın otoritesinin ruhsal dünyada nasıl işlediğini, son yargı gününü, otoritesinin nasıl gözükeceğini, kötülüğe neden izin verdiğini anlamaya çalışacağız. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Öncelikle sağlıklı bir temel atmamız gerekirse, otorite kavramını, burada konuşacağımız otorite kavramını nasıl ele alabiliriz? Örnek olarak otoritenin sözlük tanımına bakacak olursak, buyurma, yaptırma ya da yasak etme hakkı ya da gücü olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın otoritesi de böyle mi?
Tabii otorite kelimesi ilk duyduğumuzda bize çok pozitif şeyler hissettirmeyen bir kelime değil mi? Otorite dediğimiz zaman kaçmamız gereken, belki de pek hoşlanmadığımız, bize disiplini çağrıştıran, yasakları çağrıştıran bir kelime. Tabii ki bu açıdan Tanrı'nın otoritesi kavramı biraz olumsuz gelebilir. Ancak Tanrı'nın insanla olan ilişkisini değerlendirdiğimizde bu otoritenin nasıl insana yansıdığını tabii kutsal kitap ışığında derin derin konuşabiliriz ama ilk önce otoritenin yaratılış esnasında bize anlatıldığını ve bize yansıdığını görüyoruz. Yani Tanrı dünyayı yaratırken ışık olsun diye buyuruyor. Yani yoktan var ediyor. Tabii ki bu yaratılış süreci, büyük patlama vesaire bir sürü teori var ama burada kutsal kitabın dünyaya seslenişi açısından bakacak olursak demek ki Tanrı buyurarak otoritesiyle, gücüyle, görkemiyle bu yaratılışı meydana getirmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir otoriteden bahsediyoruz. Ancak sonraki aşamada insanın yaratılışında Tanrı'nın otoritesi daha çok ilişki temelli, sevgi dolu bir ilişkiyle sürdürülmeye başlanıyor. Ve bu ilişkide antlaşmalarla bağlı kalarak, antlaşmalar üzerinden aslında Adem ve Havva ile bir ilişki kurmaya başlıyor Tanrı. Demek ki Tanrı'nın otoritesi bir anlamda insana özgürlük veriyor, insana yaşam veriyor ve insana ahlaki bir değer de katıyor bu özgürlük. Ve sonrasındaki süreçte Tanrı bir despotizmle değil, tamamen ilişki temelli antlaşmalarla iki tarafında gönüllü bir şekilde katılmasıyla aslında bir ilişki sürdürdüğünü ve sürdürmek istediğini de anlıyoruz. Yani burada tabii ki Tanrı'nın mükemmelliğini görüyoruz. Tanrı'nın yanılmaz sevgisinin mükemmel olduğunu ve onun aslında sıfatlarının %100 mükemmel olduğunu biliyoruz. Ama burada sormamız gereken şey şu, yani Tanrı'nın otoritesini nasıl kötülük sarsabilir? Yani kötülükten kastımız yozlaşma. Yani Adem ve Havva'nın bu ilişki temelli süreci bozması, Tanrı'dan uzaklaşması, onun otoritesinden uzaklaşması bir anlamda yaşamın içine yozlaşmayı getirdi. Yani bu yozlaşmadan bahsettiğimiz şey neydi? O da ölüm. Yani demek ki Tanrı'nın otoritesinden uzaklaşan insanoğlu ve yaşam ölmektedir. Dolayısıyla hayatımızdaki yozlaşmanın değişebilmesi için Tanrı'nın otoritesini tekrar tanımalıyız ve o otoritesine dönüş yapabilmeliyiz ki hayatımızdaki bu yozlaşma süreci dursun ve tekrar restore edilelim ve Tanrı'nın istediği o sonsuz hayata adım atmaya başlayalım.
Tanrı'nın otoritesinde sevginin de dahil olduğunu görebiliyoruz o zaman, değil mi? Daha çok ilişkiye dayalı bir otorite olduğunu gördünüz. Çünkü dünyasal anlamda baktığımız zaman dünyasal anlamdaki otoriter figürler daha çok bizim aslında erişemeyeceğimiz ve yalnızca bize emirler yağdıran despot bir figür bahsettiniz. Ve ama Tanrı bizle bir ilişki kurmak istiyor gerçekten. Peki Tanrı bu ilişkiyi nasıl kurmak istiyor bizimle? Bir disiplin ilişkisi mi kurmak istiyor? Yoksa gerçekten bir bağ mı kurmak istiyor bizimle? Ve bunu kurmak istiyorsa neden kurmak istiyor? Çünkü her şeye gücü yeten bir Tanrı neden bizim onu tanımamızı istiyor? Ya da neden bizimle bir ilişki kurmak istiyor? Ya da neden bizim onu kendi insan çabalarımızla yüceltmemizi istiyor?
Evet, buradaki konu otorite kavramını çok negatif algılamamız. Tabii ki belki yaşadığımız coğrafyayla da ilgili olabilir. Ama tabii otoriter figürlerin tarih boyunca despotça davranışları ve o yetkilerini aslında kendi çıkarı için kullanmasından kaynaklı biz otoriteyi çok pozitif anlamda düşünemiyoruz. Tabii şimdi Tanrı olmasaydı yaşam olmazdı. Yani Tanrı'nın otoritesi var. Ama aynı zamanda Tanrı'nın otoritesi varken Tanrı'nın sevgisi de var. Tanrı'nın mütevaziliği de var. İyileştirmesi de var. Yani Tanrı isimlerini düşünelim. O her şeye gücü yeten Tanrı'dır. El Shaddai'dir. El Rafa'dır. Şifa veren Tanrı'dır vesaire. Ama tüm bunların da mükemmel olduğunu anlamalıyız. Yani Tanrı'da bunların birinin eksik olduğunu söyleyemeyiz. Yani Tanrı tamamen kadirdir. Ve bunları eksilttiğimiz zaman Tanrı'dan o zaman güvenilmez bir Tanrı olur. Dolayısıyla Tanrı otoriterdir ama sevgi doludur. Ondaki her şey mükemmeldir. Yargısı adildir. Ve dolayısıyla burada gördüğümüz şey şu. Tanrı otoriteyle yeryüzünü yaratıyor, evreni yaratıyor, insanı yaratıyor. Ama insanla olan ilişkisinde, insanla olan münasebetinde Tanrı tamamen sevgi dolu bir ilişki kurmak istiyor. Neden? Çünkü yarattığı canlılarda, insanoğlunda özel bir kavram var. Bu da ahlak. Şimdi ahlakın olabilmesi için mutlak özgürlük olması. Yani yarattığı insanoğlunda bazı seçimler yapabilmesi gerekir. Yani seçim yapılmadığı bir yerde ahlaktan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla burada Tanrı otoritesi despot bir otorite değil. Tam tersine yaşam veren ve ahlaksal bir yaşamı var eden ve seçim yapma şansını tanıyan bir yaratılışı aslında Tanrı'nın yarattığını görüyoruz. Ve bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki Tanrı bu otoritesini sevgi yoluyla insanla ilişki kurmak amacıyla kullanıyor. Ve bunu yaparken de diyoruz ki Tanrı antlaşmalar Tanrısıdır. Yani bu ne demek? Karşılıklı iki tarafında gönül rızasıyla bir antlaşma yaparak kurduğu ilişki. Ve Adem'le Havva'yla bu başlıyor. İyi ile kötüyü bilme ağacını Tanrı oraya koyuyor. Ve bu antlaşmalar çerçevesinde insanoğluyla bir ilişki sürdürüyor. Ama insanoğlu ve tabii ki düşmüş bir melek, eskiden kerub olan Lucifer ya da şeytan, bu ilişkiyi bozmak için elinden geleni yapıyor. Ve bu ilişki bozulduğunda, yani bu otoriteden ayrıldığında insanoğlu ve doğa aynı şekilde bir yozlaşma onların hayatına giriyor. Yani bu yozlaşma nedir? Ölüm. Yani yaşamın sona ermesi. Ve ölüm demek ki otoriteden, Tanrı'dan uzaklaştığımız için bizim hayatımızda ortaya çıkıyor. Çünkü yaşam ondan kaynaklı. Yaşamın kaynağından uzaklaştıkça sanki ağacın kesilmiş bir dalı gibi. Yani ağacın dalını kesiyorsun, belirli süre yaşıyor ama sonra kuruyup gidiyor. İnsan hayat da böyle. Demek ki aslında vurgulamamız gereken önemli bir nokta şu. Otorite aslında dünyadaki kötü örnekleriyle despotizmi çağrıştırabilir ama aslında otorite bir anlamda olumludur. Ve Tanrı bu otoritesini her zaman haksızlık için değil, iyilik için, sevgi için kullanmıştır ve kullanmaya devam edecektir. Çünkü Tanrı kavramı, anladığımız Tanrı kavramı bize aslında bunu net bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla bu yetki, otorite her zaman hizmet etmek için veriliyor. Yani yöneticilere de bu şekilde veriliyor. İsa da zaten bunu söylüyor ama İsa Mesih bazı yöneticileri eleştirirken halklarına egemen kesilirler diyerek aslında bu despotizmi, bu otoritenin yanlış kullanılmasının da tarih boyunca eleştirildiğini de kutsal metinlerde görüyoruz.
Evet, çok ilginç bir nokta çünkü bahsettiğiniz gibi İncil'de de şöyle bir ayet var. Romalılar 13. bölüm 1. ayette. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur diyor. Biz peki bu yönetimlere olan bakışımızı nasıl algılayabiliriz bu noktada? Çünkü her yönetim eğer Tanrı'dan geldiyse günümüzde tabii ki biliyoruz ki maalesef kötü olan yönetimler de var. İnsanlığa zarar veren yönetimler de var. Tanrı bu yönetimleri ne için kullanıyor?
Tabii. Şimdi Tanrı'nın otoritesini anlamak için bu otorite ne getiriyor? İlk önce bu otoritenin amacı ne? Yani yönetmek ya da insanlardan böyle tapınma beklemek değil. Yani Tanrı otoritesi şöyle değildir. Yani Tanrı melekleri dizer karşısına, hadi bana tapının, beni övün diyebilecek bir karaktere sahip olan bir tanrı yok. Bu tamamen despotizm. Yani otoriteyi vurgulanması, otoritenin aslında sorgulanmaz olması, tamamen yönetim ve baskı aracı olarak kullanılması tabii ki son derece yanlış ve bunu dünyasal yönetimlerde tarih boyunca gördük. İşte 100 yıl önce 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı sırasındaki o yönetimlerin yaptığı büyük kaos ve büyük savaşlar dünya tarihinde nelere yol açtı. Ama burada Tanrı'nın otoritesinin daha çok bir düzen, bir işleyiş getirdiğini anlıyoruz. Ve dolayısıyla Tanrı, Paulus da bunu söylüyor kiliseler için, diyor ki Rabbimiz karışıklık tanrısı değildir, esenlik tanrısıdır. O yüzden her şeyin esenlik içinde olmasına ihtiyacımız var. Yani kiliseyi düşünelim. Kilise küçük bir topluluktur ama bir yönetime ihtiyacı vardır. Ama kilisenin yönetimi yani halkına ya da ibadete gelen insanlara egemenlik taslamak için değil, her şeyi doğru bir sırayla yapabilmek için aslında kilisedeki liderlik anlayışı var. Bu da demek oluyor ki aslında liderlik ya da otoriteye hizmet etmek için ve her şeyin düzenli olabilmesi için Tanrı'nın verdiği bir yetki. Ve aslında devlet dediğimiz şey, yönetimler dediğimiz şey de halkın mutlu ve esenlik içinde yaşaması için her şeyi düzene koyması gereken bir kurum. Ancak insanın günahlı doğası ve yaratılışı meydana getiren tanrısal otoriteden uzaklaşması bu yetkiyi de kendi çıkarına kullanmakta ve bu şekilde aslında her şeyi esenlik içinde düzenlemesi gereken işte organizasyon maalesef ki kendi çıkarına çalışmaya başlıyor, yozlaşmaya başlıyor ve bu şekilde toplumların dediğin gibi bazı yönetimlerin toplumlara refah değil, esenlik değil maalesef zorluklar getirdiğini de görüyoruz. Tabii bu bir siyasi konu aynı zamanda ama tabii ki biz Mesih inanları ya da Tanrı'ya iman eden insanlar bu yönetimlerin altında yaşıyor ve dolayısıyla bir sınır olduğunu ve nasıl bu yönetimlerin altında yaşamak gerektiğiyle ilgili de bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Tabii ki inanç bir üst kimlik değil, alt kimliktir. Yürekle ilgilidir, tamamen maneviyatla ilgilidir. Yani siyasi bir alandan her zaman uzak kalması gerekir ama tarih boyunca her zaman kilise bunu başaramamıştır. Ancak bize düşen şey, yani bundan, siyasetten uzak kalmak ve inancın özgürce yaşanabileceği bir yerdeysek yönetimin esenliğini istemekten başka kutsal kitabın bize verdiği bir görev yok. Ama burada bazı yerlerde anlıyoruz ki Hristiyan inancına ya da Tanrı ile ilgili bazı inançlara yasak koyan, yasaklayan bir yönetim anlayışı da olabilir. Dünyanın pek çok yerinde böyle şeyleri görüyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman tabii ki inanç mı, inancımızdan vaz mı geçeceğiz? Tabii ki orada kutsal kitap inancımızdan vazgeçmememiz gerektiğini söylüyor ve kilise tarihinde de bunu görüyoruz. İnançlarından vazgeçmeyen bir kilisenin nasıl sıkıntılarla baş ettiğini, sıkıntılara uğradığını da görüyoruz ama o büyük imparatorluklar, büyük yönetimler, despot yönetimlerin hepsi tarih sayfasına gömüldü ama Rabbin kilisesi, Rabbin sözü aslında ayaktadır ve duyurulmaya devam ediyor. Bu açıdan bizim için en önemli örnek bu ve Yeşaya 6'da çok önemli bir örnek var. Kral Uzziya öldüğü yıl Yeşaya tapınakta Rabbi görüyor ve Uzziya çok enteresan bir kral. Davut'tan sonra İsrail tarihinde böyle parlak ve zaferler getiren çok az kral var. Ve bu Uzziya Rabbin lütfuyla bir şey mucit, yani bir icat yapıyor ve surların tepesine mancınık sistemi kuruyor ve 1. Tarihler 26. bölüm olması gerekiyor. Orada surların üzerindeki o mancınıklarla taşları çok uzak yerlere fırlatıp gelen düşmanı bir anlamda çok uzaktan yok etmeye başarıyor. Ve o antik çağlarda bu buluş çok enteresan bir şekilde bütün uluslarda yankılanıyor ve herkesi bir korku salıyor. Ve dolayısıyla Uzziya enteresan ve sonra bu adam başarılı oluyor, düşman ona yaklaşamıyor vesaire, ün kazanıyor. Ama sonra gurura kapılıp tapınağa girip buğur sunağı yakmaya çalışıyor ve aslında İsrail eski antlaşma tarihinde bunu yapmaması gerektiğini biliyor. Ama giriyor, bunu yapıyor, kibre kapılıyor ve sonra alnında bir deri hastalığıyla saraydan uzak bir şekilde cüzzama yakalanıyor. Tanrı'nın yargısı onun üzerine geliyor. Ve sonra bu adam tabii ki yönetimi devam ediyor. Çünkü Tanrı'nın olağanüstü yardımı var bu kral için. Ama sonra öldüğü zaman Yaşaya'da 6. bölümde, Yaşaya 6. bölümde bu görümü görüyor. Tabii Yaşaya kimdir diye soracak olursak, Yaşaya'da Yaşaya'nın babası Amos, Uzziya'nın amcası. Yani demek ki Yaşaya aslında saraya girip çıkabilen birisi. Yani saraydaki entrikaları gören birisi. Herhalde şöyle düşündü Yaşaya'da bir peygamber olarak. Yani Uzziya öldü. Tanrı'nın olağanüstü yardım ettiği bir kral öldü. Onun yerine başka bir kral geçecek. Putperest bir kral geçecek. Tanrı tanımaz bir kral geçecek ve halkın durumu mahvolacak diye bir otorite problemi ve otorite savaşı olduğunu gördü. Hani günümüzde biz de görüyoruz ama Yaşaya baktı, tapınakta Tanrı'nın tahtında oturduğunu gördü. Yani demek istediği aslında Yaşaya'nın şu: biz krallar görüyoruz, yöneticiler görüyoruz, tahtlar görüyoruz ama hepsinin üzerinde yukarıda hiç sarsılmayan bir otorite, Tanrı otoritesi var ve nihai olarak da kutsal sözler ışığında bu otoritenin belirlediği şekilde dünya nihai olarak o sona doğru yaklaşmakta.
Peki Tanrı, yani yönetimlerden bahsettik, yönetimler üzerinde bir yönetimin olduğundan, aslında bütün yönetimlerin üzerindeki yöneticinin Tanrı olduğundan, otoritenin Tanrı olduğundan bahsettik. Peki tam konuşurken aslında şunu aldım sizden. Bu yönetimler bir şekilde Tanrı tarafından kuruldu ama şu anda amacından belki farklı hareket ediyorlar, amacından saptılar. Peki burada Tanrı'nın bir başarısızlığı mı söz konusu? Yani Tanrı bir şekilde bu kişilere bu yönetimi verdi, bu yönetimler Tanrı tarafından kuruldu ama onlar kötü amaçlı kullanıyorlar. Ve bu soruyu bir şekilde şu şekilde genişletmek istiyorum. Tanrı bu kadar otoriter ise, bu kadar her şeye kadir ise... neden bu dünyada kötülük var? Neden bu yönetimler kötü sonuçlar doğuruyor? Ya da neden insanlar kötülükler yapıyor? Ya da insanlar neden acıyla, kötülükle karşılaşıyor? Nasıl bir şekilde yorumlayabiliriz bunu? Çünkü biz biliyoruz ki hayırda şerde Allah'tandır, evet, diye toplumumuzda yaygın olarak bilinen bir söz var. Yani bütün bu kötülükler de aslında Tanrı'nın tasarısı mı? Onun tasarısında bir yeri var mı bunların?
Tabii bu çok önemli bir konu ve aynı zamanda çok geniş de bir konudur. Bunu biraz daha daraltmamız, evet, gerekirse şunu söylüyoruz. Yani Tanrı'da kötülük bulunması mümkün değil. Yani Tanrı'nın doğasında bir insanı ayartacak, bir insanı kötülüğe sevk edecek, bir insana kötü bir kader yazabilecek bir nitelikler bulunamaz. Eğer böyle bir şey bulunursa, yani kötülük Tanrı'dan gelecekse, o zaman ibadetin bir anlamı kalmaz. Yani ibadetin, o antik çağdaki putperest ibadetlerin temelinde ne vardı? Tanrı'nın öfkesini yatıştırmak. Tek amaçları buydu. Yani o zaman eğer Tanrı'dan kötülük gelirse bizim tek yapabileceğimiz şey onu yatıştırmak. Yani ibadet etmek, yani onunla bir ilişki kurabilmek mümkün olmayacak. Çünkü o istediği zaman kötülük salabilir, istediği zaman insanların başına kötülük getirebilir. Bu kutsal kitaptaki Tanrı anlayışıyla tamamen zıttır, uymaz. Ve aslında bu Tanrı'ya inanan, samimi bir şekilde Tanrı'ya inanan herkesin sorabileceği bir şey. Yani kötülük Tanrı'dan geliyorsa, o zaman böyle bir Tanrı'ya ben nasıl ibadet edebilirim? Onunla nasıl ilişki kurabilirim? O beni neden duysun gibi birçok soruyu aslında kendimize sormamız gerekir.
Yani bu nokta aslında, çok bölüyorum kusura bakmayın ama, bu nokta insanların Tanrı'ya olan yaklaşımını doğrudan etkileyen
Kesinlikle.
Bir nokta. Çünkü Tanrı algıları yaşam boyunca bu şekilde sürdüğü zaman erişilmez, ulaşılmaz ve bir şekilde beni dinlemeyecek. Ben ne yaparsam yapayım o sadece kendi kurallarını bana dayatmaya çalışacak bir Tanrı ilişkisi var. Ama kutsal yazılardaki Tanrı böyle değil sanırım.
Evet. Zaten o Tanrı kavramı onun içine doğru bir şekilde doldurabildiğimiz zaman, onun karakterini, onun bizimle ilgili planını anladığımız zaman aslında onun bizim için hazırladığı kurtuluş planını da anlayabiliriz. Ve yani oraya da aslında bu konuyu götürmek istiyorum. Şimdi Tanrı insanı yarattı. Ama kutsal kitabın dilinde mesela Tanrı işte yönetimlerin sürelerini belirledi vesaire gibi kelimeler kullandığında aslında orada Tanrı'nın izin verdiğini, yani Tanrı her şeyi durdurabilir. Tanrı her şeyi bir anda değiştirebilir. Çünkü yaratılışta biz bunu görüyoruz. Ama Tanrı diyor ki ben ulusların sınırlarını belirledim. Yani onlara izin verdim.
Evet.
Bu ne demek? Bu ne demek? Yani insanı yaratıyor Tanrı ama insana özgürlük kavramını, yani irade kavramını veriyor ki gerçek sevgi ilişkisinde olmazsa olmaz şey budur. Özgürlük ve irade. Ve bu özgürlük tabii ki ahlaksal bir doğayı da ortaya çıkarıyor. Ve dolayısıyla şimdi Tanrı bu seçimlerde hata yapan insana şunu söylüyor. İzin veriyor. Yani bu izin vermesi ne demek? Onun seçimlerine saygı göstermesi. Yani birisi çıkıp Tanrı yoktur derse Tanrı ona gökten yıldırım düşürüp öldürmüyor. Neden? Çünkü onun özgürlük anlayışı var ve iradesi var. Ve bu iradeyle kendisini reddedebilecek seçimler yapabilecek şekilde Tanrı buna izin veriyor. Ve dolayısıyla kutsal kitap aslında şöyle söylüyor. Diyelim ki Vahiy kitabında işte suların üçte biri acılaşacak ve Tanrı'nın yargısından bahsediyor. Oradaki yargı şu, Tanrı iyiliğini ya da o onaran otoriter gücünü oradan çekmesidir. Şimdi mesela cehennem diye bir kavram var değil mi? Cehennemde ilk düşündüğümüz zaman ne düşünüyoruz? Sıcaklık. İnsanlar yanacak, sıcaklık. Şimdi iklim değişikliğine bakıyorsun. Yani 50 yıl sonra yazın sıcaklık 60-70 dereceyi bulabilir. Şimdi cehennemin bu yeryüzünde olabilme ihtimallerinin çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani o zaman Tanrı ne yapıyor? Otoriter gücünü oradan, lütfunu, sevgisini oradan çekince kötülük alternatifsiz kalmaya başlıyor. Yani yozlaşma alternatifsiz kaldığı zaman hızlı bir şekilde mahvolmaya doğru hem dünyayı hem yaşamı götürmekte. Dolayısıyla Tanrı aslında izin verdiği hani böyle her şeyi tık tık tık belirlemekten ziyade Tanrı'nın iradesiyle izin verildi. Onlar da bu yetkiyle bunları yaptı gibi algıladığımızda aslında daha doğru. Ve dolayısıyla bu otorite neyi sağlıyor? Evet, insan yaratıldı ve yaratıldıktan sonra bu sevgi ilişkisine insan ihanet etti. Ve hayatına yozlaşma girdi ve ölüm girdi. Ve Adem'le Havva'nın hikayesinde okuduğumuz gibi ne diyor orada? Şeytan Havva'ya geliyor ve diyor ki Tanrı gerçekten bu ağacın meyvesinden yemeyin dedi mi diye söylüyor. Şimdi İbranice bu metni okursan metin şöyle diyor. Şeytan gelip diyor ki Elohim bu ağacın meyvesinden yemeyin dedi mi diye soruyor. Aslında onu Yahve söylemişti. Yahve gelip Adem'e demişti ki bu ağacın meyvesinden yemeyin yoksa ölürsünüz. Yani bizim ilişkimiz bozulur demişti. Aslında Havva burada şunu yaptı. Yani ben kişisel olarak bir Tanrı ile ilişki içinde olmak istemiyorum. Tanrı'yı bilmek istiyorum. Tanrı'yı genel olarak anlamak istiyorum ama hayatıma müdahale eden ve hayatımın içinde olan bir Tanrı istemiyorum diyerek kişisel olarak Tanrı'yı reddetmiş oldu. Yani otoritesinden çıkmış oldu. Ve dolayısıyla otoriteden çıktığı zaman insan hayatına yozlaşma girdi ve Tanrı şimdi ne yapıyor? Bu yozlaşmanın önüne geçmek ve insanları tekrar o sonsuz hayata çevirebilmek için aslında tarihe müdahale ediyor. Tarihin içinde sözünü gönderiyor. Kurtarıcı olarak Mesih'i gönderiyor. Ve bizim tekrar hayatımızdaki bu yozlaşmanın durdurulup tekrar sonsuz hayata mükemmel o otoritenin içinde olan mükemmel yaşama tekrar geri dönmemizi amaçlıyor.
Peki Adem ve Havva yaratıldığında ya da yaratılışın en başında diyelim. Hı-hı. Tanrı gerçekten her şeyi kusursuz bir şekilde mi yarattı, iyi bir şekilde mi yarattı? Hı hı hı. Yoksa bir şekilde kötülük hep var mıydı?
Evet.
Kötülük hep var olmaya devam ediyor muydu? Yani iki böyle zıt kavram dualite içerisinde var oluyor muydu? Yoksa bu kötülük bir noktada mı ortaya çıktı? Nasıl oldu?
metinde anladığımız şey şu, yaratılış 1. bölüm 1. ayette Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Yani yaratılış aslında orada tamamlandı ama sonra 2. ayette yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplı diye 2. ayette devam ediyor. Demek ki gökte bir şey oldu. Yani Adem ve Havva'nın yaratılışından önce bir keruv olan, melek olarak varlığını sürdüren ve Lucifer olarak karşımıza çıkan bu keruv, Yeşaya 14 ve Hezekiel 28'de kibirlenerek, Tanrı'ya isyan ederek aslında bazı meleklerle birlikte onların yeryüzüne atıldığını, İsa Mesih de bunu söylüyor ve kötülüğün de başlangıcı olarak onun yüreğinde başladığını anlıyoruz. Ve onun amacı tabii ki Tanrı'ya isyan ve kötülüğün aslında bir meleğin yüreğinde başlayıp insanoğlunun hayatına kadar girip ve bütün hayatın içinde ölüm gerçeğini, yozlaşma gerçeğini ortaya çıkardığını anlıyoruz. Demek ki burada ne var? İlginç olan kötülük hep var mıydı? Demek ki bu meleğin yüreğinde vardı. Yani bir seçim yapabilme seçeneği vardı. Demek ki melekler de ahlaki varlıklar ve iradesiyle seçimler yapabiliyorlar. Ve bu seçimler tanrısal otoriteye çok zıt da olabiliyor. Ama demek ki Tanrı ile yaratılış arasındaki ilişki gerçek bir sevgi ilişkisine. Yani otorite olan Tanrı'nın yarattığı canlılara karşı son derece olumlu, son derece mükemmel bir şekilde bir özgür irade onlara katarak aslında gerçek bir ilişki kurmak istediğini anlıyoruz. Ama bunun zıttı da tabii ki bu özgürlüğün yanlış kullanılması ve bu şekilde dünyaya girmesi. Ve bazı yorumcular diyor ki yaratılış 1. bölüm 1. ayette yaratılış tamamlandı ama bu keruvun düşmesiyle, bu meleğin düşmesiyle yeryüzüne yer tekrar Nuh tufanı gibi sularla kapladı. Sonra sular dondu. Güneş ısıtmamaya başladı ve o buzul çağı oldu ve buzul çağından sonra Tanrı Adem'le yeni bir hikaye yazmak için güneşe izin verdi ve yavaş yavaş tekrar yeryüzünü restore ederek Adem'in yaşayabilmesi için bir ortam hazırladı diye düşünenler de var. Çünkü mesela metini okuduğunuzda çarpıcıdır. Meyve ağaçları zaten hep orada. Sular çekildiği zaman meyve ağaçları orada, birçok yaşam orada olduğunu, demek ki yaratılışın sanki daha önceden yapıldığıyla ilgili bazı düşünceler de mevcut. Ama öz olarak evet, ahlakın, özgür iradenin olduğu yerde seçim yapma şansı da vardı ki Tanrı bunu vermeseydi eğer, yani seçim imkanını vermeseydi, o zaman robot olacaktı herkes. Gerçek bir ilişki kurmanın mümkün olmadığını anlayacaktık ve dolayısıyla gerçek bir yaşam için gerçek bir özgürlüğün ve iradenin de olması gerektiğini söyleyerek aslında evet, kötülük amaçlamadı Tanrı ama yaratılış, özellikle bu melek ve onu takip edenler bu özgürlüğü kötü olarak, kötü tarafta kullanmış oldular.
O zaman şunu anlıyoruz herhalde. Tanrı kötülüğü yaratmadı ya da zaten kendisi kötü olmadığı için.
Yaratamaz.
Evet, kendi iradesi gereği aslında, kendi şimdi doğası gereği kötülüğü yaratmadı. Buyurun.
Kötülüğü yaratırsa zaten o zaman Tanrı olamaz.
Evet.
Yani, orada o yaratıcı sıfatına sahip olamaz. Çünkü orada mükemmelliyeti ya da kötülüğü yaratmasıyla aslında tamamen güvenilmez bir anlayışa sahip oluruz.
Şu, peki bu noktada şu belki kafamızı kurcalayabilir. Evet, Tanrı kötülüğü yaratmadı. Bir şekilde onun yarattıkları kötülüğü seçtiler ve bunun sonucunda bir süreç başladı. Ama Tanrı'nın genel olarak otoritesi bu durumda etkilendim. Yani ben bir insan olarak ya da bir yaratılmış olarak Tanrı'nın otoritesini etkileyebiliyor muyum? Çünkü şöyle gibi algılanabiliyor. Ortada her şeye egemen bir güç var ama bu güç bizim aslında seçimlerimizin sonucunda etkileniyor. Yani bir onun otoritesi etkileniyor ya da kendi iradesiyle Tanrı buna izin veriyor. Burada böyle bir durum var mı? Çünkü İncil'de İsa Mesih'in aslında şeytandan bahsederken bu dünyanın egemeni diye bahsettiğini görüyoruz. Haliyle Tanrı bu noktada otoritesini kaybetmiş midir? Günahtan sonra otoritesini kayıp mı etmiştir?
Tabii burada şunu anlatmamız ve şunun altını çizmemiz önemli. Şimdi kötülük nedir? Yani biz bir şeye nasıl kötü diyoruz? Bu önemli bir soru. Yani bir şeyin kötü olması için zihnimizde ya da yüreğimizde nasıl bir algı oluşuyor? Değil mi? Hani bu ayrımı ne zamandan beri bu ayrıma varıyoruz? Aslında kötülük basit olarak Kutsal Kitabın ışığında anlatmamız gerekirse Tanrı'nın otoritesinin zıttı. Yani Tanrı otoritesinden uzaklaşmak anlamına geliyor. Ve dolayısıyla bu ilk düşüşle birlikte Tanrı'ya karşı, yani Tanrı'nın düzenine, yani Tanrı otoritesi nedir? Yaratılış düzenine karşı bir zıtlaşma, bir isyan anlamına geliyor. Yani Tanrı ne yapmak istedi insanoğlunun hayatında? Sonsuz hayat vermek istedi. Mesela Adem'le ne yaptı Tanrı? Bütün hayvanları Adem'in önüne geçirdi. Adem hepsine isim koydu. Yani dünyaya erdemlerini duyurabilecek, dünyada tanınabilecek, gerçek bir ilişki kurabilecek bir aile, bir insanoğlu yaratmak istedi Tanrı. Ama Adem'le Havva bu zıtlığı seçerek, Tanrı egemenliğinin zıtlığını seçerek, yani bu zıtlık nedir? Ben kendi isteğimi yapacağım. Ben senin otoritenin gerçekleştirmek istediği düzeni istemiyorum. Demek aslında günahın temelinde bu. Kendi isteğimi yapmak. Kendi başıma buyruk yaşamak. Ve Adem'le Havva bunu yaptığı zaman ne oldu? Dünyadaki otoritelerini kaybettiler. Yani nasıl hayvanlar Adem'in önünden geçip isimlerini koyduysa, yani demek ki orada şef olan, müdür olan Adem'di, Havva'ydı. Ama bunu kaybettikleri zaman başka bir otorite, yani bu melek düşmüş melek bu otoriteye sahip çıktı ve İsa Mesih çölde denerken ne dedi? Bütün bunlar bana teslim edildi. İstediğim kişiye veririm diyerek bütün yönetimleri İsa Mesih'e gösterdiğini kutsal kitap söylüyor. Ve dolayısıyla orası, yani yaratılış ve karanlık dünya aslında Tanrı'nın zıttı olarak karşımıza çıkıyor. Yani Tanrı'nın otoritesini, düzenini istemeyen, kendi başına buyruk bir düzen kurmak isteyen, kaos isteyen aslında bir yaşam olarak kötülük karşımıza çıkıyor. Ve bunun sonuçları olarak işte yanlış cinsel eğilimler, Tanrı düzeni içinde olmayan, ahlaksal problemlerin hoş görülmesi, cinsiyet değişiklikleri, ve savaşlar, adam öldürme, her şey aslında bu Tanrı'nın otoritesinin yarattığı düzene karşı olarak insanın hayatındaki sonuçlar olarak gözükmekte. Ve Tanrı ne yapıyor o zaman? Otoritesi sarsılmış mı oldu? Hayır. Yani Tanrı otoritesi kesinlikle sarsılamaz. Peki Tanrı'da bu bilgi var mıydı? Evet, vardı. Yani hani olasılık teorisi dedikleri şey var ya, her olasılıkla ilgili Tanrı'nın bir planı var mı? Evet, var. Yani Tanrı düz bir mekanik bir kaderde ilerlemiyor ama her olasılıkla ilgili Tanrı'nın bir bilgisi var ve bir öngörüsü var. Çünkü Tanrı zaman üzerinde. Ve kutsal kitabı okuduğumuzda Tanrı bütün olasılıkların ne olacağını biliyor.
Evet.
Ama hiçbir zaman seçimlere müdahale etmiyor. Dolayısıyla şu anda Tanrı ne yapıyor? Tanrı Vahiy kitabında gördüğümüz gibi işte diyor ki bir Yuhanna bakıyor, bir pelin diye bir yıldız gökten düşüyor ve suların üçte birini acılaştırıyor. İnsanlar su bulamıyorlar. Büyük bir sıkı krizi oluyor. Ama Tanrı bunu gökten bir yıldız düşürerek mi yapıyor? Hayır, aslında Tanrı bunu biliyor. Pelin mesela Rusça'da nükleer demek. Yani Yuhanna bakıyor, tabii o çağda bir füze görmediği için belki bir yıldız düşer gibi bir füzenin düştüğünü görüyor ve dünyadaki bütün suları kirletiyor ve Tanrı diyor ki işte insanın yozlaşması nihai olarak tüm yaşamı mahvedecek ve yok edeceğini bildiği için Tanrı aslında bu öngörüyü, bu bilgiyi bize söylüyor. Yani bunun için şükretmeliyiz, çünkü neden? Tanrı her yapacağımızı ve yapacaklarımızın sonuçlarını da bize sunuyor. Ve biz hala ısrarla bunları yapmaya devam ediyoruz. Ama Tanrı'nın otoritesi sarsılmıyor. Tanrı'nın otoritesi ne yapıyor peki? Tüm bu yozlaşmanın içerisinde kurtuluş planıyla insanı tekrar o Adem bahçesine götürebilmek için ve kurtuluş planını da Tanrı bu şekilde ortaya çıkarıyor. Bu plan nedir? Birincisi, Noel'e yaklaştığımızda İsa Mesih'in yeryüzüne gelip insan bedeninde Tanrı'nın bütün logosu, entelektüel bilgisi, varlığı, niyeti, düşüncesi, her şeyi Mesih'te beden alıp tanınabilir hale geliyor. Yani Tanrı uzakta, gökyüzünde tek başına yalnız olan bir Tanrı değil. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın bir egemenliği var ve bu egemenlik hayatımızdaki yozlaşmanın yok olması ve hayatımızın sonsuz yaşama doğru dönebilmesi için çalıştığını kutsal kitap söylüyor. Mesela Matta kitabı 12. bölüm 28. ayette şöyle söylüyor. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Yani Tanrı'nın krallığı, Tanrı'nın otoritesi, Tanrı'nın yapmak istediği şeyler İsa Mesih'te yeryüzüne, yani bizim yanımıza, bizim etrafımıza geldiğini kutsal kitap söylüyor. Dolayısıyla Tanrı'nın otoritesi şimdi ne yapıyor? O düzeni, ruhsal düzeni tekrar kurmak için bizim hayatımızda bir kurtuluş planı ortaya çıkarıyor. Ama biz hep Tanrı'nın zıttı, Tanrı'nın istediği o düzenin dışında yaşamak istedik. Ve bunun sonucunda hayatımıza bir yozlaşma geldi, ölüm geldi. Ve şimdi Tanrı nasıl kurtarıyor? İsa Mesih'i göndererek bu ölümün suçunu, ölümün bedelini aslında kendi üzerine alarak bizim hayatımızda tekrar bir kurtuluş planı oluşturarak Tanrı'nın otoritesinin hayatımızda çalışmak istediğini anlıyor. Dolayısıyla Tanrı kayıtsız kalmıyor, ahlaksal özgürlüğe müdahale etmiyor ama bir taraftan da insanları kurtarabilmek için bu kurtuluş planı da Mesih'le beraber uyguluyor.
Anladım. Burada hani aklımızı kurcalayan nokta şuydu. Bunlara da cevap aldık aslında. Bizim genel olarak otorite kavramına yaklaşımımız zaten katı bir otoriteydi. Ama Tanrı'nın otoritesinde bir paylaşımcılık olduğunu görüyoruz. Bizimle
düzen.
Evet, bir düzen olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber aslında bu süreci bizimle paylaşmak istiyor. Tanrı bizimle bir ilişki kurmak istiyor. Tabii. Bir süreci paylaşmak istiyor. Ve Adem ve Havva'yı, yani kutsal yazılar ışığında baktığımız zaman Adem ve Havva'yı yarattığı zaman onlarla da bir kişisel ilişki içerisindeydi.
Evet.
Onlar bu ilişkiyi bir şekilde kaybettiler. Daha önce düşmüş olan bir meleğin onları da aslında ayartmasıyla bunu kaybettiler. Peki bu ilişki tekrardan kazanılabilir mi?
Evet.
Yani bu bozulmuş olan düzen içerisinde Tanrı'nın otoritesinden belki kendi kötü arzularımızın egemenliğine geçmiş olduğumuz bu ilişki tekrardan kazanılabilir mi?
Şimdi ahlak nasıl çalışıyor? Ahlak tabii ki seçimlerle çalışıyor. Yani bir yerde kötülüğün alternatifsiz olduğu bir yerde seçim yapmamız mümkün değil. Yani karanlıktaysanız orada gerçeği görmek, doğru yolu görmek mümkün değil. O zaman karanlıktaysanız, ruhsal olarak hiçbir şey göremiyorsunuz, doğru bir kutsal bir hayatın önünüze serilmediğini düşünürseniz, o zaman sizin günah işlemekten ve bedensel arzularınızın peşinde koşmaktan başka bir alternatifiniz yok. Ve Tanrı ne yapıyor bu durumda? O ilk Adem'in insanoğlunu temsil ederken yaptığı aslında yanlışı ya da mirası ortadan kaldırmak için ikinci Adem kavramını Paulus ortaya çıkarıyor. Ve ikinci Adem kavramıyla, yani Mesih'in gelişiyle yeni bir insanoğlunu temsil eden bir başlangıç yaptığını anlıyoruz. Ve Mesih'in gelişi bir kere Adem'in soyunun o lanetinden uzak, babasız bir şekilde yeryüzüne geliyor. İkincisi, günah işlemeden Adem gibi Tanrı otoritesinin zıttında bir yaşam, bir seçim yapmayarak, tamamen denendiği zaman günah işlemeyerek aslında hem de çarmıhta ölümüyle günahın öfkesini yatıştırarak bütün insanoğlunu temsil edecek ikinci Adem olarak Mesih karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla Tanrı otoritesi şimdi Mesih'te bütün dünyaya kutsal bir yaşamın, Tanrı otoritesinin o düzen getiren, lütuf getiren sevgisini aslında Mesih dünyaya bir alternatif olarak gösteriyor. İsa Mesih ne dedi? Ben dünyanın ışığıyım, benim ardımdan gelen asla karanlıkta kalmaz. Demek ki ilk önce ahlaki seçimler yapabilmek için bir aydınlığa, bir seçim özgürlüğüne ihtiyacımız var. Evet, seçim özgürlüğümüz vardı ama şimdi tamamen başımıza buyruk karanlık içinde kaldığımız için, kutsal bir yaşamı göremediğimiz için seçim yapamıyorduk. Yani şöyle düşün, Mesih tanımadan önce en kutsal bildiğin kim vardı? Yani günahsız, ölümden kurtulabilecek, tanrısal mucizeleri gerçekleştirebilecek bir şahıs tanıyabildin mi?
Hayır, maalesef.
Hep bütün liderler, o üstün felsefeciler, o Paulus'un dediği gibi, hani nerede bu dünyanın bilgili insanları, üstün konuşmacıları, bütün o liderler, imparatorlar, krallar hepsi mezarda.
Evet.
Yani işte Orta Asya'ya bakıyorsun, işte Buda var mesela, değil mi? O büyük sözler, Konfüçyüs var, felsefeci, yaşama sırrını çözmüş gibi kelimeler olan, sözcükler olan insanlar var. Onlar nerede? Hepsi mezarda. Demek ki bize bir alternatif sunabilecek, kutsal bir yaşamı örnek gösterebilecek kimse olmadığı için biz seçim yapmakta seçim yapamadık. Yani bu günahımızın alternatifini göremedik. Ama şimdi ışık geldi. Yani Mesih geldi. Kutsal hayatı gösterdi. Tanrısal egemenliği gösterdi. Ve şimdi bizim gözlerimiz açıldı. Artık ışıkta bir şey görüyoruz. Ve Mesih'e dönersek demek ki bu yozlaşma hayatımızda durur. Ve Tanrı'nın yeni sonsuz yaşamı bizi, yani Tanrı'nın o otoritesi, düzeni bizi değiştirmeye başlar. Ve bizi de işte o nihai yargı gününden sonra o yozlaşmadan tamamen arındırılmış o sonsuz hayata bizi götürür. Dolayısıyla Tanrı otoritesi niye anlamalıyız? Çünkü Tanrı otoritesi karanlık dünyanın tek alternatifidir. Ve ruhsal dünyada sıkıntımız varsa, ruhsal problemlerimiz varsa, belki kötü ruhsal karanlık dünyadan dolayı bazı etkiler içindeysek, bunun tek alternatifi var: Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın egemenliği. Ve demek ki Tanrı egemenliği bu karanlığı yok etmek için çalışıyor ve insanların hayatına gelerek aslında insanlara sonsuz hayat vermek için çabalamakta olduğunu görüyoruz.
Peki Tanrı'nın otoritesi günlük hayatımızda nasıl çalışıyor? Mesela bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman onun otoritesiyle nasıl bir ilişki kurabilir? Hı-hı. Çünkü belki bazı insanlar bu otoriteyle alakalı pratik anlamda düşüşler yaşıyor olabilirler. Hı-hı. Bir Mesih imanlısı da aslında Tanrı'nın otoritesine sığınma konusunda düşüşler yaşıyor olabilir. Hı-hı. Bu otorite nasıl işliyor?
Evet, çok önemli bir soru. Aslında Tanrı'nın hayatımızda yapmak istediklerini anlayabilmek ve hayatımızda nasıl ortaya çıkacağını keşfetmek için çok önemli, çok kritik bir soru. Ve bu konuda hakikaten belki kilise olarak çok bilgi sahibi değiliz. Şimdi ilk yaratılışa döndüğümüz zaman Tanrı dünyaya erdemlerini duyurmak istedi. Ama erdemlerini duyururken bunu kendisi yapmadı. Yarattığı insanoğlu aracılığıyla bunu yaptı. Ama insanoğlu, yani Adem ve Havva, başarılı olamadı ve bu otoriteden uzaklaştı ve yozlaşma, yani ölüm hayatına girmiş oldu insanoğlunun. Ama Tanrı otoritesi demek ki ilk yaratılışın başından itibaren insanlarla çalıştığını, insanlarla hareket ettiğini ve insanlar aracılığıyla yayıldığını anlıyoruz. Mesela İbrahim'in soyu da aslında, Tanrı neden bu soyu seçti? Erdemlerini dünyaya duyurmak için dünyaya seçti. Ama o halk da, İbrahim'in halkı da, İbrahim'in soyu da başarısız olduğunu kutsal kitapta okuyoruz. Demek ki öz olarak şunu söyleyebiliriz: Tanrı'nın otoritesi insanlar aracılığıyla hareket etmekte. Yani bir ihtiyacımız varsa, evet, kilise topluluğu aracılığıyla Tanrı'nın çalıştığını bilmemiz son derece önemli. Yani Hristiyan hayat şöyle bir şey değil. Ben Hristiyan oldum, evimde her gün evimde işimde bu şekilde yaşarım ve bu şekilde Hristiyanlığımı sürdürebilirim diyebileceğimiz bir anlayışa sahip değil. Yani bir topluluğun içinde olmalıyız, halkının içinde olmalıyız ki orada Tanrı'nın otoritesi bizim hayatımıza akabilsin ve bizi düzenleyebilsin. Yani kilise dediğimiz kavram işte bu. Demek ki Rabbin otoritesi kilise, ya da yani imanlar aracılığıyla ilerliyor. Yani karanlık ruhsal dünya ile ilgili bir problemimiz varsa bunu Rab kilise aracılığıyla çözer. Kilise aracılığıyla Tanrı'nın otoritesi akar. Kilise aracılığıyla müjde dünyaya ulaşır. Kilise aracılığıyla dünyaya şifa gelir. Kilise aracılığıyla cinler kovulur. Yani demek ki hepsi Tanrı'nın halkı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Tanrı ile ilgili hayatımızda bir değişim istiyorsak mutlaka ve mutlaka yerel kiliselere Tanrı'nın isminin övüldüğü, İsa Mesih'in Rab ve Kurtarıcı olarak ilan edildiği bir kilise topluluğu içinde olmalıyız ki Tanrı otoritesi bize dokunsun, bizi iyileştirsin, bizi değiştirsin. Ama yanlış bir anlayışımız var. Biz Orta Doğu ya da mistik anlayışa sahip topraklarda yaşadığımız için hep böyle mucizeyi arıyoruz. Yani bir gecede uyanayım her şey değişsin. İşte bir gecede zengin olayım. Bir gecede işte böyle kolayca, hızlıca bazı şeyler istiyoruz. Ama Tanrı otoritesi onu tanıyabilecek şekilde hayatımızda işler. Yani Tanrı şöyle yapmaz. Bir mucize yapar ama bunun kimin yaptığını anlamadığımız zaman aslında bu Tanrı'nın yolu olmadığını da kutsal kitap bize söylüyor. İsa dediği gibi, ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam Tanrı egemenliğinin sizin üzerinize geldiğini anlayın. Yani asıl mesele onun egemenliğinin, otoritesinin anlaşılmasıdır. Ve dolayısıyla hayatımızda Tanrı ile ilgili bir şey inşa etmek istiyorsak mutlaka ve mutlaka Mesih'in bedeni kilise içinde olmalıyız. Ve kilise içinde olduğumuzda kardeşlerimizin duası, pastörlerimizin duası, yönlendirişi, teşvik sözleri bizi tanrısal otoritede güçlendirecek, hayatımıza Tanrı'nın işlerinin gözükmesini sağlayacak ve bu şekilde zamanla da bizden de başkasına ulaşarak aslında Tanrı otoritesi insanların hayatında çalışmaya başlayacak. Şimdi düşünelim, müjde veriyorsunuz, yani İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak ilan ediyorsunuz ve karanlık dünyadan, ruhsal dünyadan birisi geliyor. Bu tanıttığınız Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ediyor ve sonsuz hayat Tanrı ona vermiş oluyor. Şimdi demek ki ne oluyor? Tanrı gökten bir şey yapmıyor. Bizim aracılığımızla bütün otoritesini dünyaya göstermek istiyor. Dolayısıyla bizim otoriteyi anlamamız ve hem kendi hayatımıza hem de başkasının hayatında aslında tanrısal otoriteyle ilgili kilit bir rolümüz olduğunu fark etmemiz son derece önemli. O yüzden kilisenin değeri doğru anlaşılmalıdır. Kilise topluluğunun binası, işte sandalyeleri, sayısı falan hiç önemli değildir. Tamamen o topluluğa bağlı ve Tanrı otoritesinin hayatımızı değiştiren ve başkasının hayatına ulaşmak için bunu yaptığını anlamamız ve o şekilde de Tanrı otoritesinin çalıştığını fark etmemiz gerçekten son derece önemli.
Şu nokta çok ilginç değil mi sizce de? Hani aslında bir şekilde insanoğlu kendi seçimleriyle Tanrı'nın otoritesinden uzaklaştığı halde Tanrı tekrar bizim onunla olan o eskideki gibi ilişkimizi tekrar bir şekilde İsa Mesih aracılığıyla sağlıyor. Bir şekilde kendisiyle bizi barıştırıyor. Evet. Ve tekrar aslında olmamız gereken yola, olmamız gereken raya getiriyor. Ve bununla beraber aslında tekrar bizi kendi otoritesinin araçları olarak kullanıyor aslında. Evet, bu çok ilginç bir nokta. Evet. Aslında burada Tanrı'nın bizimle olan o paylaşım konusundaki isteğini, o sevgi ilişkisini yaşamasını görüyoruz tekrardan ve bu aslında müthiş bir hissiyat, müthiş bir duygudur. Birçok insan belki bunu deneyimlemek isteyebilir. Birçok insan da belki bunu anlayamayabilir, anlamak istemeyebilir belki. Çünkü her şeye gücü yeten Tanrı figürü neden bizimle böyle bir iletişim kurmak istiyor gibi düşünebilir. Ama aslında Tanrı gerçekten lütufkar bir Tanrı ve Tanrı aslında sevgisini bizimle paylaşmak istiyor. Bunu görmüş oluyoruz burada. Tabii. Otorite kavramını bu programda elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce değerlendirmeye çalıştık. Elbette ki cevaplayamadığımız sorular olmuş olabilir. Siz değerli dinleyenlerin dinlerken aklına takılan sorular olabilir. Bu yüzden lütfen bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edin. @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Canlı yayınlarımız olduğu zamanlarda da eş zamanlı olarak YouTube'da canlı yayında oluyoruz. Canlı yayınlar esnasında canlı olarak yorum yapmak, sorularınızı canlı olarak iletmek isterseniz de YouTube canlı yayın sohbet kısmını ya da ilgili canlı yayın için yapmış olduğumuz Instagram paylaşımının yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Değerli Radyo Maranta dinleyicileri, Ruhsal Sırlar programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Volkan Bey, ağzınıza sağlık demek istiyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlik ve selam.